Ayrım 13. Manhattan'daki hayalet. Frederick Forsyth. Sayfa 156. 15. bölüm. Amy Fontaine'in haberi. Sosyete sütunu New York World. 4 Aralık 1906. Bu şehirde birçok davet verilir ama dün gece sahnelenen Shiloh'un Meleği adlı operayla açılışı yapılan Manhattan Opera binasındaki davet son 10 yılın en iyi davetiydi. Her yıl World okuyucuları adına 1000 kadar davete giderim ama daha önce hiç bu kadar çok ünlü Amerikalıyı aynı çatı altında görmediğimi dürüstçe söylemeliyim. Çılgınca alkışlar eşliğinde perde sayısız defa inip kalktıktan sonra seyircilerin bir kısmı dışarıda beklemekte olan şık arabalarına binmek üzere 34. Batı Cadde kapısına yöneldiler. Bunlar davete katılamayacak olan şanssızlardı. Davetiyesi olanlar perde tekrar açılana kadar oyalandılar, sonra orkestra bölümünün üzerine kurulan rampadan sahneye çıktılar. Bunu başaramayanlar sahne kapısından geçtiler. Gecenin ev sahibi Manhattan Operası'nı tasarlayan, inşa ettiren ve sahibi olan tütün zengini iş adamı Bay Oscar Hammerstein'di. Sahnenin ortasında yerini aldı ve konser salonundan sahneye geçen her misafiri kendisi karşıladı. Misafirlerin arasındaki ünlüler uzaktan da olsa New York'la ilgiliydi ve aralarında World'un sahibi Bay Joseph Pulitzer de vardı. Sahnenin kendisi davet için muhteşem bir dekor oluşturuyordu. Çünkü Bay Hammerstein operadaki güney evinin dekorunu kurdurmuştu. Gerçek evin duvarları arasındaydık. Çevremizde üzerleri yiyecek ve içecek dolu gerçek antika masalar ve kimsenin susamasına fırsat vermeyecek tam 6 tane bar vardı. Belediye başkanı George McClellan da gelmişti. Kalabalık giderek artarken o Rockefeller'lar ve Vanderbilt'lerle ayaküstü sohbet ediyordu. Davet dünyanın bütün sahnelerinde muhteşem zaferler kazanmış olan ve New York'un seçkin insanlarının tanışmak için can attığı Prima Donna Vicontess Christine de Chagny şerefine veriliyordu. Soprano odasında dinlenmeye çekilmişti. Ancak odası da kutlama mesajlarıyla bombardımana tutulmuştu. Gelen çiçekler o kadar çoktu ki madamın ricasıyla Bella View hastanesinde yatan hastalara gönderildi. Bunların dışında şehrin en önemli aileleri tarafından gönderilen davetiyeler vardı. Giderek artan kalabalığın arasında dolaşırken New York World okuyucularının ilgisini çekecek insanları aradım ve sohbet etmekte olan iki genç aktöre, Bay D.W. Griffith ile Bay Douglas Fairbanks'e rastladım. Boston'daki oyunundan yeni dönmüş olan Bay Griffith, kulağa çılgınca gelen biyograf dediği ilgilendiğinden ve Los Angeles dışında güneşli bir kasabaya yerleşmek üzere New England'dan ayrılmayı düşündüğünden söz etti. Bu selüloid üzerinde hareket eden görüntülerden oluşan bir sistemdi. Bay Fairbanks'in arkadaşına Broadway'de yıldız olursa Hollywood'a gidebileceğini, ancak bunu yapması için şu biyograf denen nesnenin bir işe yaradığını görmesi gerektiğini söylerken güldüğünü duydum. O anda büyük kapıdan içeri bir denizci girdi ve yüksek sesle "Bayanlar baylar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı" anonsunu yaptı. Kulaklarıma inanamıyordum ama birkaç saniye içinde işte buradaydı. Burnu üzerine yerleştirilmiş gözlükleri, neşeli gülümsemesiyle Başkan Teddy Roosevelt kalabalığın içinde insanlarla el sıkışarak ilerliyordu. Yalnız gelmemişti, etrafında toplumun en renkli tipleri vardı. Birkaç dakika sonra zavallı elimi bir devin, eski ağır siklet şampiyonu Bob Fitzsimmons'ın elleri arasında buldum. Biraz uzağında bir başka eski şampiyon olan Sailor Tom Sharkey'i ve yerini alan şampiyon Kanadalı Tommy Burns'ı gördüm ve bu dev adamlar arasında kendimi cüce gibi hissettim. O anda evin kapısında yıldızımız göründü. Bay Hammerstein tarafından tanıştırılmak üzere ön tarafa çıkartılan başkan tarafından başlatılan bir alkış tufanı arasında aşağıya indi. Bay Roosevelt eski dünyaya has bir kibarlıkla kadının elini aldı ve öptü. Kalabalıktan tezahürat yapıldı. Bay Hammerstein sonra sırayla baş tenor Signor Gonci ile diğer oyuncuları tanıttı. Formaliteler bitince çapkın başkanımız genç ve güzel Fransız aristokratın koluna girerek onu odada tanıdığı insanlarla tanıştırmak üzere dolaşmaya başladı. Başkanın turunu yakından takip ederken Teddy Roosevelt'in Madame de Chagny'yi yeğeninin yeni kocasıyla tanıştırdığını duydum. Biraz sonra bu genç adamla 3-5 kelime etme fırsatı yakaladım. Harvard'dan yeni mezun olmuş ve Columbia Hukuk Fakültesine başlamış. Ona amcası gibi politikada kariyer yapmayı düşünüp düşünmediğini sordum elbette. O da bir gün olabilir diye cevap verdi. Davet hareketlenir, yiyecek ve içecekler neşeyle servis edilirken bir köşede duran piyanodan genç bir adamın operanın ağır aryalarının aksine neşeli melodiler çalmaya başladığını duydum. Genç bir Rus göçmeniydi. Çaldığı şeylerin bir kısmının kendi bestesi olduğunu ve ünlü bir besteci olmak istediğini söyledi. Eğlencenin ilk kısmında birisi eksikti. Herkesin kutlamak ve tanışmak için beklediği, oyunun yarısında hastaneye götürülen David Melrose'un yerini alan genç yedek oyuncu. Başta yüzündeki maskenin çıkarılması ve makyajının temizlenmesi uzun zaman alır düşüncesiyle insanlar yokluğunu anlayışla karşıladılar. Kadronun geri kalanı sarı lacivert, kuzeyli ve gri güneyli üniformalarıyla etrafta dolaşıyordu. Ama yaralı askerleri canlandıran oyuncular bile tüm sargılarını çıkartıp gelmişlerdi ve gizemli tenor hala ortada yoktu. Gizemli oyuncu sonunda çiftliğin ana kapısından davetin tadını çıkarttığımız sahneye doğru uzanan yolda ortaya çıktı ve aramızda çok kısa bir süre kaldı. Bu olağanüstü yetenekli şarkıcı gerçekten o kadar utangaç mıydı? Girişin altındakilerin çoğu onu görme fırsatını kaçırdı ama kaçırmayan biri vardı. Adam girişte göründüğünde yüzünde hala makyaj olduğunu, operanın çoğunda yüzünü gizleyen o sargıları hala çıkartmadığını, sadece gözlerinin ve çenesinin bir kısmının açıkta kaldığını gördüm. Elini genç yaver rolünü oynayan Madame de Chagny'nin oğlu Pierre'in omzuna koymuştu. Çocuğun kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Çocuk da anlamış gibi başını sallıyordu. Madame de Chagny aniden onları gördü ve bana kalırsa duyduğu korkunun gölgesi yüzüne yansıdı. Gözleri maskenin ardındaki gözlere kilitlendi, rengi attı. Oğlunu kuzeyli üniforması içindeki tenorun yanında gördüğü anda eliyle ağzını kapattı. Sonra müzik çalar, kalabalık eğlenip sohbet ederken madam yukarıdaki tuhaf hayalete doğru fırladı. İkisinin bir süre konuştuğunu gördüm. Madame de Chagny adamın elini oğlunun omzundan çektirdi ve çocuğa bir soda alması için aşağı yolladı. Ancak o zaman rahatlamış gibi gülümsedi. Acaba muhteşem performansı için adama övgüler mi yağdırıyordu, yoksa oğlu için korkmuş muydu? Sonunda adamın kadına bir mesaj, bir kağıt parçası verdiğini gördüm. Kadın kağıdı katlayıp yeleğinin cebine koydu. Sonra adam ortadan kayboldu, sahnedeki dekor evin kapısından çıktı gitti. Prima donna da tek başına eğlenceye devam etmek için aşağı indi. Galiba başka hiç kimse bu tuhaf rastlantıyı fark etmedi. Davetliler yorgun ama fazlasıyla mutlu bir şekilde davetten ayrılırken vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Ben de elbette siz sevgili okurlarımın dün gece Manhattan Opera binasındaki yaşananları ilk öğrenen kişiler olması için yazımı hazırlamak üzere hemen New York World'un ofisine geldim. 16. Bölüm. Profesör Charles Bloom'un dersi. Gazetecilik Okulu, Columbia Üniversitesi, New York, Mart 1947. Bayanlar, baylar. Bir gün büyük muhabir olma çabasındaki genç Amerikalılar, daha önce tanışmadığımıza göre size kendimi tanıtayım. Adım Charles Bloom, neredeyse 50 yıldır bu şehirde muhabir olarak çalışıyorum. Bu yüzyılın başında eski New York American'da fotokopici olarak işe başladım ve 1903'te gazetedekileri beni şehir masasında muhabirlik görevine yükseltmeleri ve şehirdeki tüm haber değeri taşıyan olayları takip edebilmeme fırsat tanımaları konusunda ikna ettim. Yıllar boyunca pek çok haber yaptım. Kimi cesur, kimi ciddi, kimi dünyanın ve bizim tarihimizi değiştiren, kimi tek kelimeyle trajik haberler. Charles Lindbergh tek başına sisler içindeki bir tarladan Antarktik'i geçmek üzere havalanırken ve dünya çapında bir kahraman olarak karşılanırken oradaydı. Franklin D. Roosevelt'in yemin töreninde ve 2 yıl önceki cenazesinde oradaydı. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'ya gitmedim ama Hollanda'da savaşacak gençleri uğurlamak için limandaydım. American'dan Damon Runyon adında çok yakından tanıdığım bir meslektaşımın çalıştığı Herald Tribune'a sonra da Times'a geçtim. Cinayetlerle intiharları, mafya çete savaşlarıyla belediye seçimlerine, savaşları ve onları sonlandıran barış anlaşmalarını haber yaptım. Ünlülerle ve Skid Row'da yaşayanlarla görüştüm. Zengin ve güçlülerle de yaşadım. Fakir ve muhtaçlarla da. İyi ve büyük olanların haberini de yaptım, kötü ve ahlaksızların da. Hepsi de burada hiç ölmeyen ve hiç uyumayan bu şehirdeydi. Son savaş sırasında Avrupa'ya gönderildim. Almanya üzerinde beni deli gibi korkutan B-17'lerimizle uçtum. Yaklaşık 2 yıl önce Almanların teslim olmasına tanıklık ettim. Ve son 1945 yazındaki Potsdam konferansını yazdım. Orada konferansın ortasında oy çokluğuyla görevden alınan ve yerine Clement Attlee'nin seçildiği İngiliz lider Winston Churchill'le tanıştım. Başkanımız Truman'la hatta yakında dost olmaktan vazgeçip düşmanımız olmasından çok korktuğum Mareşal Stalin'le bile karşılaştım elbette. Dönüşümde emeklilik yaşım gelmişti. Kovulmadan ayrılmayı tercih ettim ve bu bölümün başkanından konuk profesör olarak burada ders vermek ve sizlere bu zorlu yolda öğrendiklerimin birazını aktarabilmek için çok kibar bir teklif aldım. Burada bana iyi muhabir olmanın şartları nelerdir diye soran olursa 4 şartı var derim. Birincisi her zaman sadece görme, tanık olma ve haber yapmanın dışında olayı anlamak zorundasınız. Tanıştığınız insanları, takip ettiğiniz olayları anlamalısınız. Eski bir deyiş vardır. Her şeyi anlamak, her şeyi affetmektir. İnsan her şeyi anlayamaz çünkü kusurları vardır ama en azından deneyebilir. Bizler orada olmayan ama olanları öğrenmek isteyenler için haber yaparız. Gelecekte tarih bizim tanık olduğumuz olayları yazacak, bizim politikacılardan, devlet memurlarından, bankacılardan, yatırımcılardan, zenginlerden ve generallerden daha fazlasını gördüğümüz olaylar tarihe geçecek. Çünkü o insanlar kendi dünyalarıyla sınırlı insanlardır ama biz her yerdeyiz. Ve eğer biz gördüğümüz ve duyduğumuz şeyleri anlamadan haber yaparsak, yani kötü bir tanık olursak, sadece bir takım gerçekleri ve kişileri kaydeder, bize gerçek diye anlatılan yalanlara güvenir ve yalancı bir resim çizmiş oluruz. İkincisi, öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Bu sürecin sonu yoktur, sincap gibi olun. Yolunuza çıkan bilgi parçacıklarını ve görüşleri depolayın. Hangi parçanın ne zaman çözülmez sandığınız bir kör düğümü çözecek parça olacağını bilemezsiniz. Üçüncüsü, bir haberin kokusunu alabilmelisiniz. Yani bir tür altıncı hissiniz, bir şeyin yolunda gitmediğini, ortalıkta tuhaf bir şeylerin döndüğünü ve kimsenin bunu görmediğini algılama yeteneğiniz olmalı. Eğer burnunuzu geliştirmezseniz belki yeterli ve vicdanlı olursunuz, güven verirsiniz. Ama haberler burnunuzun dibinden geçip gider. Resmi açıklamaları dinlersiniz ve yetkililerin bilmenizi istediği şeyleri öğrenirsiniz. Doğru ya da yanlış, ne söylerlerse onu yazarsınız. Maaşınızı alır evinize gider ve iyi iş çıkarttığınızı düşünürsünüz. Ama koku alma yeteneğiniz yoksa, değiştirilen rakamlarda, haksız bir aklamada, aniden düşen suçlamada tüm iş arkadaşlarınızın fark etmediği tuhaf bir şeyler sezinleyemezsiniz. Yılın en büyük bombasını patlattığınız için içinizden taşan adrenalinle bir bara gitmeniz söz konusu bile olmaz. Bizim işimizde o adrenalin yükselmesi gibi bir şey yoktur. Büyük özel bir haber yaptığınızı ve yarıştaki diğer gazetecileri cehenneme gönderdiğinizi bilmek Grand Prix kazanmak gibidir. Biz gazetecilerin kaderinde sevilmek yoktur. Garip kariyerimizde yükselmek istiyorsak polisler gibi bunu kabullenmek zorundayız. Ama sevmeseler de güçlü ve zenginlerin bize ihtiyacı vardır. Bir film yıldızı limuzinine binerken bizi itebilir. Ama eğer basın kendisinden veya filmlerinden söz etmezse, fotoğrafını basmaz veya şehre gidiş gelişine haber yapmazsa, birkaç ay içinde temsilcisi yıldıza ilgi göstermemiz için çırpınmaya başlar. Politikacı güçlüyken bizi ihbar edebilir. Ama seçim zamanı geldiğinde veya kazandığı bir zaferi halka duyurmak istediğinde onu görmezden gelmeye çalışın. Haber olmak için nasıl yalvardığını göreceksiniz. Güçlü ve zenginler basını aşağılamaktan büyük zevk alırlar. Ama bize gerçekten ihtiyaçları vardır. Çünkü ünleri olduğu sürece yaşarlar ve bunu ancak biz sağlarız. Sporcular taraftarların öğrenmelerini istedikleri için performanslarının yazılmasını isterler. Sosyetik bayanlar bizi evlerine arka kapıdan alırlar ama davetlerini ve toplumsal zaferlerini yazmazsak çılgına dönerler. Gazetecilik bir tür güçtür. Kötü kullanılırsa güç zorbalığa dönüşür, iyi ve dikkatli kullanılırsa toplumun ayakta kalmak ve ilerlemek için vazgeçemeyeceği bir gereklilik olur. Bu aşamada 4 numaralı kuralı ortaya koymanız gerekiyor. Güçlü ve zenginler tarafından desteklenen, varmış gibi görünen, kodamanlara katılmak bizim işimiz değildir. Bizim işimiz demokratik bir düzende araştırmak, ortaya çıkartmak, kontrol etmek, ortaya koymak, üzerindeki perdeyi kaldırmak, sorgulamak, soruşturmaktır. İşimiz gerçek olduğu kanıtlanana kadar hiçbir şeye inanmamaktır. Çünkü gücümüz var. Yatırımda, endüstride, eğlence dünyasında ve hepsinin ötesinde politikada şarlatanlarla, üçkağıtçılarla, sahtekar satıcılarla sarılmış durumdayız. Efendiniz, doğrular ile okuyucu olmalıdır, başka kimse değil. Asla dal kavukluk etmeyin, sinip geri çekilmeyin, boyun eğmeyin ve okuyucunun ödediği 10 sentle saygıyı hak ettiğini ve harcadığınız güç üzerinde en az senatodaki gerçekleri duyma hakkı kadar hak sahibi olduğunu asla unutmayın. Güç ve imtiyaza karşı sorgulayıcı olun ve mesleğiniz açısından güven yaratın. Saat geç oldu ve eminim yorgunsunuz. Dersin geri kalanında size bir öykü anlatacağım. Bir haberin öyküsü. Hayır, zafer kazandığım bir haber değildi bu. Tam tersine olayın etrafımda nasıl çözüldüğünü göremedim. Genç ve küstah olduğum için gerçekten nelere tanık olduğumu anlayamadım. Hayatımda yazmadığım tek haber buydu. Olay polis tarafından basına açıklanmış ve ayrıntıları arşivde olduğu halde haberi yazmadım. Ama oradaydım, her şeyi gördüm. Anlamam gerekirdi ama kaçırdım. Yazmayışımın nedenlerinden biri de buydu. Ancak bir yandan da eğer dünyaya açıklanırsa o insanları mahvedeceğini bildiğim için yazmadım. Bazıları bunu hak eder. Nazi generalleri, mafya babaları, ahlaksız işçi liderleri ve rüşvet yiyen politikacılar. Ama çoğu insan mahvedilmeyi hak etmez ve hayatları zaten yeterince trajik olduğu için böylesi bir haberle acıları birkaç katına çıkar. Tüm bunlar ertesi gün balık sarılacak bir gazetenin birkaç sütununda bir haber yapmaya değer mi? Belki. Ancak o zaman Randolph Hearst'te çalışıyor olsam ve editörüm yaptığım şeyi fark ettiğinde kovulacak olsam da gördüklerim o kadar hazindi ki yazmaktan vazgeçtim ve oluruna bıraktım. Şimdi 40 yıl sonra artık bana çok da fazla bir şey ifade etmiyor.
13. Ayrımın sonu. Sayfa 167.